Merhabalar, Frekans Kadın programına hoş geldiniz.
Bugün çok önemli ve tartışmalı bir konuyu ele alacağız. Kürtaj. Kürtaj tarihsel süreçte nasıl şekillendi, ülkeler bu konuda nasıl politikalar izledi ve günümüzde tartışmalar nasıl ilerliyor? Tüm bunları konuşmak için burada Naz var bugün. Hoş geldin Naz. Başlamadan önce bize biraz kendinden bahseder misin?
Merhaba, hoş buldum Pınar. Ben Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Kadın Hakları Topluluğunda Kadın Üreme Sağlığı ve Hakları alt biriminden sorumlu yönetim kurulu üyesiyim.
Başlamadan önce temel bir soruyla giriş yapalım diyorum. Kürtaj nedir?
Güzel bir başlangıç. Kürtaj, gebeliğin cerrahi ya da medikal yöntemlerle sonlandırılmasıdır. Genellikle istemsiz düşükle karıştırılsa da, kürtaj kadının isteğiyle ya da tıbbi bir gereklilik sonucu yapılan müdahaleyi ifade eder. Yani aslında bir gebeliği bilinçli olarak sona erdirmek diyebiliriz. Kürtajın günümüzde birkaç farklı yöntemi var. Bunları genel olarak ikiye ayırıyoruz. Birincisi medikal kürtaj, ikincisi de cerrahi kürtaj. Medikal kürtaj genellikle gebeliğin ilk 10 haftasında uygulanır. Kadına rahim kasılmalarını tetikleyen ilaçlar verilir, böylece vücut kendiliğinden düşük yapar. Daha az gelişimseldir ama mutlaka bir doktor gözetiminde yapılması gerekir. Cerrahi kürtaj ise gebeliğin ilerleyen haftalarında veya ilaç tedavisi yeterli olmadığında uygulanır. Bunun da en yaygın iki yöntemi vakum aspirasyonu ile dilatasyon ve kürtajdır. Vakum aspirasyonunda rahim içeri vakum yöntemiyle çekilir. Genellikle 10. haftaya kadar tercih edilir bu yöntem. Dilatasyon ve kürtajda rahim içi kazınarak temizlenir. Genellikle daha ileri gebeliklerde veya medikal kürtaj başarısız olursa yapılır. Ama dikkat edilmesi gereken şey her iki yöntemde doktor kontrolünde olmalıdır. Çünkü yanlış uygulamalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Peki hepimiz kürtajın yeni bir mevzu olmadığını biliyoruz. Nasıl bir tarihsel geçmişi var?
Aslında kürtaj insanlık tarihi kadar eski bir uygulama. Antik Mısır, Yunan ve Roma'da farklı yöntemlerle kürtaj yapıldığına dair kayıtlar var. Örneğin Hipokrat yeminin ilk versiyonlarında kürtajın yasaklandığını görüyoruz. Ama bu dönemin her yerinde aynı şekilde uygulanmadı. Antik Çin'de bazı bitkisel karışımlarla düşük yapıcı yöntemler kullanılırken Roma'da kadınların sosyal statülere göre kürtaj yapmalarına göz yumulabiliyordu.
Yani tarih boyunca dini, kültürel ve sınıfsal farklılıklar kürtajın algısını değiştirdi diyebilir miyiz?
Evet, kesinlikle. Orta Çağ'da Katolik Kilisesi kürtajı ağır bir günah olarak kabul etti ve yasakladı. Ama ilginç olan kısım şu ki o dönemde hızlanma, yani bebeğin hareketlerinin hissedilmesine kadar kürtaj çok da büyük bir suç olarak görülmüyordu. Modern döneme yaklaştıkça, özellikle 19. yüzyılda devletlerin de işin içine girmesiyle yasaklar sertleşti.
Günümüzde ülkeler kürtaj konusunda nasıl yaklaşıyor peki?
Bugün kürtaj konusunda dünya genelinde çok farklı yaklaşımlar var. Ülkeleri 3 ana gruba ayırabiliriz. Birinci grup serbest kürtaj hakkı tanıyan ülkeler. Fransa, Kanada, İsveç gibi ülkelerde kürtaj tamamen yasal ve devlet destekli. Kadınlar belirli haftalara kadar kendi kararlarını verebiliyorlar. Örneğin Fransa'da 2022'de kürtaj süresi 12 haftadan 14 haftaya çıkarıldı. Kanada'da ise herhangi bir yasal sınırlama yok. İkincisi kısıtlamalar getiren ülkeler. Amerika, Polonya, Macaristan gibi ülkelerde kürtaj hakkı tartışmalı ve eyaletten eyalete değişiyor. Özellikle Amerika'da 1973 Roe v. Wade kararıyla kürtaj hakkı tanınmıştı. Ancak 2022'de Yüksek Mahkeme bu kararı bozarak eyaletlerin yasak koymasına izin verdi. Bu yüzden bazı eyaletlerde tamamen yasakken bazılarında serbest. Üçüncü grup tamamen yasaklayan veya çok sınırlayan ülkeler. El Salvador, Malta ve bazı Afrika ülkeleri kürtajı tamamen yasaklıyor ve yapanlara ağır cezalar veriyor. El Salvador'da düşük bile şüpheli görülüp kadınlar hapis cezası alabiliyor. Malta ise Avrupa'da kürtajın tamamen yasak olduğu tek ülke. Kürtaj hakkının günümüzdeki hali bu olsa da tarih boyunca farklı ülkelerde farklı politikalar izlenmesinden dolayı çok değişikliğe uğradı ve hala da uğramaya devam ediyor.
Kürtaj konusu özellikle Amerika'da çok tartışmalı. Burada kürtaj tarihi nasıl şekillendi?
Amerika'da kürtajın tarihi 1800'lerin başından günümüze kadar birçok aşamadan geçti. Hukuki ve toplumsal olarak çok büyük değişimler yaşandı. 19. yüzyılın başlarında Amerika'da kürtaj ilk trimester, yani ilk 3 ay içerisinde genellikle yasaldı. O dönemde kürtaj tıbbi bir işlemden çok bitkisel ilaçlar ve düşük yaptıran karışımlarla yapılıyordu. Kadınlar genellikle hızlanma, yani fetüsün hareketlerini hissetmeden önce kürtaj yaptırabiliyordu. Ve bu toplumsal olarak çok da büyük bir sorun olarak görülmüyordu.
Yani kürtaj tamamen yasak değildi ama ilkel yöntemlerle yapılıyordu, öyle mi?
Aynen öyle. Ama 1800'lerin ortalarına doğru işler değişmeye başladı. 1860'lardan itibaren Amerika'da kürtaj yasaklanmaya başladı. Amerikan Tabipler Birliği kürtajın yasaklanmasını savunarak bu konuda baskı yaptı. O dönemde doktorlar doğumları ebe ve bitkisel ilaç satan kadınların elinden alıp kendi tek elinde toplamaya çalışıyordu. Yani bu yasaklarda tıbbi otoritenin güç kazanma isteği de etkiliydi. 1900'lerin başına gelindiğinde ise kürtaj tüm eyaletlerde yasa dışı hale geldi ve sadece annenin hayatı tehlikedeyse yapılmasına izin verildi.
Yani yasakların ana nedeni sadece ahlaki değil, meslek gruplarının güç kazanma isteği de etkiliydi.
Kesinlikle öyle. Hem dini hem de tıbbi otoriteler kürtajı kontrol altına almaya çalıştı. 1950'ler ve 60'lara gizli kürtajlar ve feminist hareketin yükselişi olarak ele alabiliriz. Kürtaj yasak olduğu için birçok kadın merdiven altı, sağlıksız ve tehlikeli yöntemlere başvuruyordu. 1950'lerde her yıl yaklaşık 200 bin ile 1.2 milyon kadın yasa dışı kürtaj yaptırıyordu. 1960'larda kadın hakları ve feminist hareketler güçlenmeye başladı. Aktivistler kürtaj hakkının bir kadın sağlığı ve özgürlüğü meselesi olduğunu vurguladılar. 1965'te Amerika'da doğum kontrol hapları yasallaştı ve bu üreme hakları konusunda önemli bir adım oldu. Bu noktada kürtaj tarihindeki en önemli yeraltı operasyonlarından biri olan Jane Kolektifinden bahsetmek istiyorum. Jane Kolektifi 1969-1973 yılları arasında Amerika'da yasa dışı ama güvenli kürtaj hizmeti sunan bir yeraltı örgütüydü. Chicago'da kurulmuştu ve tamamen kadınlar tarafından işletiliyordu. Demin söylediğim gibi 1960'larda kürtaj Amerika'da yasa dışıydı ama feminist hareket de hızla büyüyordu. Bir grup kadın güvenli kürtaj yaptırmak isteyen ama merdiven altı yöntemlerden korkan insanlara Jane Kod adıyla yardımcı olmaya başladı. Kadınlar önce kürtaj yapabilen doktorlarla bağlantıya geçerek aracı oluyordu. Daha sonra bazı kadınlar tıbbi eğitim alıp kendileri kürtaj yapmaya başladılar.
Nasıl yani? Kadınlar kendileri mi yapıyordu?
Evet. Önce doktorlarla çalıştılar ama sonra içlerinden bazıları kürtaj yapmayı öğrenip bağımsız hareket etmeye başladı. Bu, kadınların kendi bedenleri üzerindeki kontrolü tamamen kendilerinin eline almasını sağladı. Kürtaj olmak isteyen kadınlar gizli bir telefon numarasını arıyordu. Telefonu açan kişi sadece Jane diyordu. Böylece grup anonim kalıyordu. Kadınlara bir adres ve saat veriliyordu. Oraya gittiklerinde önce güvenli bir ortamda bilgi alıyorlardı. İşlemi genellikle bir kadın aktivist veya tıp eğitimi almış biri gerçekleştiriyordu.
Yani tamamen bir dayanışma ağı gibi.
Aynen öyle. Hatta Jane kolektifinin 11 binden fazla kadına kürtaj hizmeti sağladığı tahmin ediliyor. 1972'de polis kolektifin merkezine baskın düzenledi ve 7 üyeyi tutukladı. Kadınlara yasa dışı tıp uygulamak ve kürtaj yapmak suçlamaları yöneltildi. Ancak bir yıl sonra Roe v. Wade yasası davası kazanıldı ve kürtaj yasal hale gelince tüm suçlamalar düştü. Böylece Jane kolektifi dağıldı ama feminist direnişin en büyük sembollerinden biri olarak kaldı. 4 sene boyunca yakalanmadan faaliyetlerinin yürütmesinde ise tamamen anonim olması, sürekli yer değiştirmesi ve hatta bu yapılanmayı tespit etmekle görevli bazı polislerin eşlerinin de Jane kolektifi aracılığıyla kürtaj gerçekleştirmesi etkili oldu. 1973'te ise Amerika'nın en ünlü kürtaj davası olan Roe v. Wade kararı çıktı. Jane Roe takma adını kullanan bir kadın, Texas eyaletine karşı açtığı davada kürtajın yasak olmasının anayasal hakları ihlal ettiğini savundu. Bunun sonucunda Amerika Yüksek Mahkemesi kürtajın anayasal bir hak olduğuna hükmetti ve eyaletlerin ilk 3 ayda kürtajı yasaklayamayacağını belirtti. Ve böylece Amerika'da kürtaj serbest hale geldi. 1990'lardan itibaren ise bazı muhafazakar eyaletler kürtajı fiili olarak zorlaştırmak için çeşitli yasal kısıtlamalar getirmeye başladılar. Örneğin zorunlu bekleme süreleri getirildi, ebeveynliğin zorunluluğu yasalara çıkarıldı, devlet hastanelerinde kürtaj kısıtlandı ve kürtaj karşıtı merkezler yaygınlaştı. 2010'larda Donald Trump yönetimi kürtaj karşıtı grupları destekleyerek fonlamalarını arttırdı.
Yani yasalar hala yürürlükte olsa da pratikte bazı eyaletler kürtajı zorlaştırmaya başladı.
Aynen öyle. Ve bu süreç 2022'de büyük bir kırılma noktasıyla devam etti. 24 Haziran 2022'de Amerika Yüksek Mahkemesi Roe v. Wade kararını bozdu ve kürtaj hakkını eyaletlerin inisiyatifine bıraktı. Bunun sonucu olarak bazı eyaletler tamamen kürtajı yasakladı, bazıları sadece belirli haftalara kadar izin verdi ve kürtaj karşıtı gösterilerle saldırılar arttı.
Yani Amerika'da federal düzeyde garanti edilen kürtaj hakkı ortadan kalktı ve eyaletler bu konuda kendi yasalarını çıkarmaya başladı, öyle mi?
Evet. Şu an Amerika'da bazı eyaletlerde kürtaj tamamen yasakken bazı eyaletlerde hala serbest. Ülke içinde büyük bir bölünme var aslında.
Amerika'da kürtaj hakkı yıllar içinde giderek zorlaştırıldı. Peki hükümetler bu süreci nasıl etkiledi? Hangi politikalar kürtajı kısıtladı?
Çok doğru bir soru sordum Pınar. Çünkü Amerika'da kürtajın zorlaştırılması sadece yasal değil, politik ve ekonomik kararlarla da desteklendi. Hükümetler muhafazakar kesimlerin baskısıyla hem yasal düzenlemeler yaptı hem de sağlık sisteminde kısıtlamalar getirdi. Roe v. Wade kararıyla kürtajın anayasal hak hale gelmesine muhafazakar ve dini gruplar büyük tepki gösterdi. Ronald Reagan ve Cumhuriyetçi Parti kürtaj karşıtı gruplarla yakın ilişkiler kurmaya başladı. Hristiyan muhafazakarlar kürtajı yasaklatmak için politik baskıyı arttırdı ve hükümetler de bu baskılara cevap verdi.
Yani kürtaj yasal hale geldikten hemen sonra politik bir karşı hareket de başladı.
Evet, kesinlikle. 1976'da kabul edilen Hyde değişikliği, kürtaj karşıtı politikaların ilk büyük adımı oldu. Bu yasa, devlet sigortası kapsamında kürtajın finansmanını yasakladı. Böylece düşük gelirli kadınlar artık kürtaj hizmetine erişmekte çok daha büyük zorluklar yaşadı.
Yani devlet hastanelerinde kürtaj yasaklanmadı ama devlet desteği kaldırıldı.
Aynen, teoride yasaldı ama parası olmayan kadınlar için ulaşılmaz hale getirildi. Ronald Reagan dönemi ise kürtaj karşıtı politikaların zirve yaptığı dönemlerden biri oldu. 1984'te Mexico City Policy adı verilen bir yasa çıkarıldı. Bu yasaya göre Amerika'dan fon alan uluslararası sağlık kuruluşları kürtaj hizmetini sunamaz hale geldi. Ayrıca Reagan dönemi boyunca kürtaj karşıtı yargıçlar atandı. Bu da ilerleyen yıllarda yargı kararlarını etkiledi.
Yani sadece Amerika içindeki yasaları değil, diğer ülkelerdeki kürtaj hizmetlerini de mi kısıtladılar?
Evet. Amerika, küresel çapta da kürtaj karşıtı politikaları desteklemeye başladı. Bill Clinton, kürtaj hakkını savunan bir başkandı ve bazı kısıtlamaları kaldırdı. Ancak 2001'de George Washington Bush yönetimiyle kürtaj karşıtı politikalar geri geldi. Bush, Mexico City Policy'yi tekrar yürürlüğe koydu ve kürtaj karşıtı fonları arttırdı.
Bu durumda başkan değiştikçe politikaların da değiştiğini söyleyebilir miyiz?
Evet. Demokrat başkanlar kürtaj haklarını savunurken cumhuriyetçiler kısıtlamalar getirdi. Donald Trump bu kürtaj karşıtı politikaların en agresif savunucularından biri oldu. Kürtaj karşıtı yargıçlar atadı ve Roe v. Wade'in iptali için zemin hazırladı. Heartbeat Bill, yani kalp atışı yasası gibi yasalar çıkarıldı. Bu yasalar 6 haftadan sonra kürtajı yasaklıyordu. Devlet fonlarını tamamen çekerek Planned Parenthood gibi kürtaj hizmeti veren kuruluşları zayıflattı.
Trump yönetimi doğrudan Roe v. Wade kararını iptal ettirmek için mi çalıştı?
Evet, öyle. Bu dönemde kürtaj karşıtı hareket en güçlü olduğu noktalardan birine ulaştı. 2022'de Yüksek Mahkeme Dobbs Jackson davasıyla Roe v. Wade kararını iptal etti. Artık kürtaj hakkı anayasal bir hak olmaktan çıktı ve eyaletlere bırakıldı. Cumhuriyetçi eyaletler hızla kürtajı yasaklamaya başladı.
Yani federal hükümetin desteği kalkınca muhafazakar eyaletler de kürtajı tamamen yasaklayabildi.
Evet, kesinlikle. Bazı eyaletlerde kürtaj tamamen yasaklandı, bazıları belirli haftalara kadar izin verdi.
Amerika'da kürtaj yasaları bayağı dalgalıymış. Peki Avrupa'da süreç nasıl ilerledi? Burada da hükümetler kürtajı zorlaştırdı mı?
Avrupa'da süreç Amerika'ya kıyasla biraz daha liberal ve insan hakları odaklı ilerledi diyebiliriz aslında. Ama yine de dini etkiler, muhafazakar yönetimler ve tarihsel olaylar bazı ülkelerde kürtajı zorlaştırdı. 1800'lerin sonlarına kadar Avrupa'daki hemen hemen tüm ülkelerde kürtaj yasaktı. Katolik Kilisesi'nin etkisi büyük olduğu için kürtaj günah ve suç sayılıyordu. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler kürtajı ciddi şekilde cezalandırıyordu.
Peki insanlar ne yapıyordu?
Çoğu kadın gizli kürtaj yöntemlerine başvuruyordu. Bunun sonucunda birçok kadın sağlıksız kürtaj nedeniyle ölüyordu. 1920'de Sovyetler Birliği dünyada kürtajı yasallaştıran ilk ülke oldu. Kadınların çalışma hayatında daha aktif olması gerektiği fikriyle kürtaj serbest bırakıldı burada. Ancak 1936'da Stalin dönemiyle tekrar yasaklandı çünkü nüfus artışına ihtiyaç duyuluyordu.
Yani SSCB önce serbest bıraktı, sonra yasakladı.
Evet, öyle. Çünkü devlet politikaları tamamen nüfus kontrolüne dayanıyordu. İngiltere'de Abortion Act 1967 yasasıyla kürtaj belirli koşullara yasal hale geldi. Anne saldırı riske girerse veya fötüste ciddi bir anomali varsa kürtaj yapılabiliyordu. Fransa'da Simone Veil adlı bir kadın siyasetçi kürtaj hakkını savunarak yasayı çıkardı. Fransa'da feminist hareketlerin baskısı bu yasada çok etkili oldu. Batı Almanya'da ise kürtaj hala büyük ölçüde yasaktı. Doğu Almanya'da daha serbestti. 1990'larda birleşmeden sonra Almanya'da belirli haftalara kadar kürtaj yasallaştı.
Avrupa'da 1960'lar ve 70'lerde büyük bir değişim olmuş gibi.
Aynen. Feminist hareketler ve insan hakları savunucuları kürtajın yasallaşmasına büyük rol oynadılar. Günümüzde Avrupa'daki kürtaj politikalarına bakacak olursak Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Norveç, İtalya, Portekiz, Belçika, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde kürtaj belirli haftalara kadar tamamen serbest. Genellikle 12-24 hafta arasında yasal olarak yapılabiliyor. Bazı ülkelerde ek sağlık nedenleriyle daha ileri haftalarda da yapmak mümkün. Kürtajın kısıtlı veya yasak olduğu ülkeler ise Polonya 2020'de kürtaj yasasını sıkılaştırdı. Şu anda sadece tecavüz, ensest veya annenin sağlığı tehlikedeyse Polonya'da kürtaj yapılabiliyor. Macaristan'da 2022'de Viktor Orban hükümeti kalp atışı yasasını getirdi ve kürtajı zorlaştırdı. Malta ise Avrupa'da kürtajın tamamen yasak olduğu tek ülke. Malta'da kürtaj yapan kadınlar ve doktorlar hapis cezası alabiliyor.
Avrupa'da kürtaj hakkını etkileyen temel şeyler neydi?
Bunu birkaç şekilde ele alabiliriz aslında. Dini etkiler sebebiyle Katolik ülkelerde kürtaj daha geç yasallaştı. Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde ise muhafazakar hükümetlerin varlığı sebebiyle kürtaj yasaları sıkılaştırıldı. Feminist hareketler ile Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde kadın hareketleri kürtajın yasallaşmasına büyük rol oynadı. SSCB ve bazı Avrupa ülkelerinin nüfus politikaları nüfus artışını desteklemek için kürtajı yasakladı ya da kısıtladı.
Avrupa'da süreç Amerika'ya göre daha stabil görünüyor ama yine de bazı ülkelerde hala kısıtlamalar var.
Evet, maalesef öyle. Avrupa genel olarak kürtaj konusunda daha liberal ama Polonya ve Malta gibi ülkeler hala kadın hakları konusunda geri durumda. Amerika'da karar eyaletlere bırakıldı ve bazı eyaletler tamamen yasakladı. Avrupa'da ise genel olarak daha çok hak temelli bir yaklaşım var ama muhafazakar hükümetler kadınlara geri adım attırmaya çalışıyor.
Tamam, Amerika ve Avrupa'yı anladık ama Türkiye'de süreç nasıl ilerledi? Kürtaj her zaman yasal mıydı?
Türkiye'de kürtaj konusu diğer ülkelerde olduğu gibi tarih boyunca farklı dönemlerde farklı şekillerde ele alındı. Osmanlı'dan günümüze baktığımızda dini kurallar, nüfus politikaları ve siyasi iktidarın ideolojisi kürtaj yasalarını doğrudan etkiledi. Osmanlı'da kürtaj dinen yasak olmasına rağmen özellikle şehirlerde yaygındı. Ebeler ve halk hekimleri bitkisel ilaçlarla veya fiziksel yöntemlerle kürtaj yapıyordu aslında. 1858'de Osmanlı Ceza Kanunu ile kürtaj yasaklandı ve cezalar getirildi. Ancak kadınlar gizli yöntemlerle kürtaj yaptırmaya devam ettiler. Çünkü doğum kontrol yöntemleri de kısıtlıydı.
Yani resmi olarak yasaktı ama kadınlar bir şekilde yaptırıyordu.
Evet. Yoksul kadınlar sağlıksız yöntemlere başvuruyordu ve ölüm oranları yüksekti. Erken Cumhuriyet döneminde yani 1923 ile 1965 arası kürtaj yasak ve ağır cezalıydı. 1926 Türk Ceza Kanunu Osmanlı'dan gelen yasakları sürdürdü. Kürtaj yapan doktorlara ve kadınlara hapis cezası veriliyordu bu dönemde. Ancak doğum kontrol yöntemleri yeterli olmadığından merdiven altı kürtajlar yine devam etti.
O dönemde neden bu kadar katılardı?
Çünkü devlet nüfusu artırmak istiyordu. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrası nüfus azalmıştı ve devlet nüfusun artması için kürtajı kesinlikle yasakladı. 1965'te ise nüfus planlaması kanunu çıktı ve doğum kontrol yöntemlerine izin verildi. Ancak kürtaj hala yasaklıydı. Yalnızca annenin sağlığı risk altındaysa yasal olarak yapılabiliyordu.
O zaman o dönemde genel olarak kürtaj yasaktı ama en azından doğum kontrol yöntemlerini kullanmak serbestti, öyle mi?
Aynen öyle. 1965 reformu önemli bir adımdı çünkü artık insanlar doğum kontrol yöntemlerine ulaşabiliyordu. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ise hükümet nüfus planlaması için yeni kararlar aldı. 1983'te nüfus planlaması hakkında kanun ile kürtaj 10. haftaya kadar yasal hale geldi. Eğer anne sağlığı risk altındaysa veya fetüste ciddi bir anomali varsa süre sınırı olmadan kürtaj yapılabiliyordu.
Darbeden sonra nasıl böyle bir karar çıktı peki?
Çünkü 70'lerde merdiven altı kürtaj sebebiyle kadın ölümleri çok artmıştı ve hükümet bunu önlemek için kürtajı yasallaştırdı. 2000'ler döneminde ise kürtaj fiilen zorlaştırıldı aslında. Bu dönemde kürtaj hakkına yönelik kısıtlamalar başladı. 2012'de bazı politikacılar kürtaj cinayettir diyerek sert açıklamalar yaptılar. Yasal olarak hala 10 haftaya kadar kürtaj serbest olmasına rağmen devlet hastanelerinde kürtaj hizmeti veren klinik sayısı ciddi şekilde azaltıldı. Pek çok hastane doktorun vicdani ret hakkı altında kürtaj yapmamaya başladı. Özel hastanelerde kürtaj pahalı olduğu için düşük gelirli kadınların erişimi de zorlaştı.
Yani yasa değişmedi ama pratikte kürtaj ulaşılmaz hale geldi, öyle mi?
Evet, öyle. Devlet hastanelerinde kürtaj yaptırmak neredeyse imkansız hale geldi ve kadınlar özel hastaneye yönlendirildi. Günümüzde Türkiye'de kürtaj durumuna bakacak olursak 10 haftaya kadar kürtaj halen yasal. Fakat tecavüz sonucu oluşan gebeliklerde 20. haftaya kadar kürtaj yapılabilir. Anne sağlığı tehlikedeyse veya fetüste ciddi anomali varsa bunda süre sınırı yok. Ancak devlet hastanelerinde kürtaj hizmeti vermemek yaygın hale geldi. Özel hastanelerde kürtaj yaptırmak mümkün ama pahalı. Muhafazakar politikalar nedeniyle kürtaj hakkında kamuoyunda baskı var.
Türkiye'de yasalar hala izin veriyor ama pratikte zorlaştırılmış gibi görünüyor.
Evet öyle. Amerika'da eyaletlere bırakıldı, Avrupa'da çoğu ülkede tamamen serbest ama Türkiye'de bir görünmez yasak uygulanıyor. Avrupa'da kadın hakları savunucuları sayesinde kürtaj hakkı korunuyor. Amerika'da eyalet bazlı bir savaş var, bazı eyaletlerde tamamen yasak. Türkiye'de ise yasal hak var ama hastaneler uygulamıyor, yani fiilen zorlaştırılmış bir sistem var.
Az önce doktorun vicdani ret hakkı dedin ama bu gerçekten var mı? Yani bir doktor kürtaj yapmayı reddedebilir mi?
Burası biraz hukuki ve etik açıdan tartışmalı bir konu. Türkiye'de vicdani ret hakkı ile ilgili doğrudan bir yasa yok öncelikle. 1983 tarihli nüfus planlaması hakkında kanuna göre 10. haftaya kadar olan kürtajlar yasal. Ancak doktorların bunu yapmaktan kaçınabileceğine dair herhangi bir açık hüküm de yok.
O zaman neden bazı doktorlar vicdani ret diyerek kürtaj yapmıyor?
Çünkü 2004'te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ve Sağlık Bakanlığı uygulamaları doktorlara bu konuda bir açık kapı bırakıyor. Türk Ceza Kanunu'na göre bir doktor istemediği bir tıbbi işlemi yapmak zorunda değil. Sağlık Bakanlığı ise vicdani ret hakkını yasal bir hak olarak tanımlamıyor ama uygulamada doktorlara bu hakkı kullanma imkanı tanıyor. Yani resmi olarak yasada yazılı değil ama pratikte uygulanıyor.
Peki diğer ülkelerde doktorların vicdani ret hakkı var mı?
İtalya, Polonya, Macaristan, Arjantin ve Amerika'nın bazı eyaletlerinde doktorlar dini veya ahlaki nedenlerle kürtaj yapmayı reddedebiliyor. İsveç, Finlandiya, İzlanda'da doktorların kürtajı reddetme hakkı ise yok. Eğer yasal süredeki bir kürtaj talebini geri çevirirlerse meslekten men edilme riski var.
O zaman Türkiye kürtaj konusunda Avrupa'dan farklı bir noktada mı?
Evet, Türkiye yasal olarak kürtajı serbest bırakmış ama pratikte birçok Avrupa ülkesi gibi işletemiyor.
Peki vicdani ret hakkı gerçekten etik mi?
Şimdi tıbbi etik açısından bir doktorun hastaya zarar vermeme yükümlülüğü var. Ancak çalıştığı bölgede bu hizmeti veren başka bir hekim yoksa kürtajı yapmakla da yükümlü. Ve eğer bir doktor hastanın talebini reddedip onu merdiven altı kürtaja yönlendirirse bu da etik dışı olur. Doktorun dini veya kişisel görüşleri tıbbi kararları etkileyebilir mi? Biraz da bu noktada tartışma başlıyor aslında. Sonuç olarak Türkiye'de doktorun vicdani ret hakkı yasal olarak kesin değil ama pratikte uygulanıyor ve bunun sonucunda da hastalar mağdur oluyor.
Diyelim ki bir doktor devlet hastanesinde ya da özelde kürtaj yapıyor. Devletin bu doktora karşı herhangi bir yaptırımı var mı?
Kürtaj Türkiye'de yasal bir işlem olduğu için doktor yasal sınırlar içinde hareket ettiği sürece devletin doğrudan bir yaptırımı yok. Ama bazı dolaylı yollarla baskı uygulanabiliyor. Şöyle ki Sağlık Bakanlığı resmi bir yasak koymasa da bazı hastane yöneticileri ve başhekimler doktorlara baskı uyguluyor. Hastanemize kürtaj yapılmıyor gibi fiili yasaklar uygulanıyor. Kürtaj yapan doktorlara mobbing uygulanabiliyor. Bazı durumlarda hatta görev yerleri değiştirilebiliyor. Resmi bir soruşturma açılmasa da kürtaj yaptığı bilinen doktorlar üzerinde idari baskı kurulabiliyor. Sonuçta yasal olarak doktor suçlu değil ama devlet hastanelerinde kürtaj yapan doktorlara ciddi bir baskı uygulanıyor.
Devlet hastaneleri kürtaj yapmaktan kaçınıyor. Peki özel hastanelerde durum nasıl?
Özel hastanelerde kürtaj yapmak tamamen yasal ama şu sıkıntılar var. Özel hastaneler bazen dini veya etik sebeplerle kürtaj yapmayı reddedebiliyor. Bazı belediyeler veya yerel yönetimler özel hastanelere baskı yaparak kürtaj hizmetlerini durdurmalarını isteyebiliyor. Doktorlar muhafazakar çevrelerden veya hastane yönetimlerinden tepki görebiliyor. Aynı zamanda özel hastanelerde kürtaj ücretleri yüksek olduğu için ekonomik olarak zorluk yaşayan kadının erişimi zorlaşıyor. Yani özel hastanede kürtaj yapmak yasal ama bazı hastaneler politik baskı nedeniyle hizmet vermek istemiyor.
Peki doktorlar açısından hukuki riskler neler?
Doktorlar yasal sınırları aşmazsa bir yaptırım yok. Ama 10 haftadan büyük gebeliklerde tıbbi gerekçe olmadan kürtaj yaparsa, 18 yaş altındaki birine ebeveyn onayı olmadan kürtaj yaparsa, evli bir kadına eşinin izni olmadan kürtaj yaparsa, ki yasa böyle diyor ama etik açıdan bu da tartışmalı. Kürtajı kayıt altına almadan merdiven altı şekilde yaparsa doktor hem meslekten men edilme hem de hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.
Peki en son olarak toparlayacak olursak neler söyleyebiliriz?
Kürtaj başlı başına çok geniş bir konu ve tarihsel süreç içinde farklı yaklaşımlarla ele alınmış. Bunda toplumun dini görüşleri, aile ve toplum baskısı, kadınların vücutları üzerindeki toplumsal kontrol, devletlerin natalist, antinatalist politikaları, sağlık bakanlıklarının kadınların kürtaja ulaşımını engellemesi, hekimlere kürtaj yapmaları sebebiyle uygulanan mobbing, hekimlerin vicdani ve etik değerleri, hukuki zorluklar gibi sebeplerin etkili olduğunu görüyoruz. Günümüzde Avrupa'da genel olarak daha liberal bir bakış açısı varken, Amerika'da özellikle Trump döneminden itibaren muhafazakar bir bakış açısıyla kadınların kürtaj hizmetine ulaşması zorlaşmış durumda. Türkiye'de ise yasal olarak mümkün fakat fiilen uygulanmayan bir hak. Bence burada önemli olan nokta toplumun hassasi değerleri ya da devletin o anki uyguladığı politikalardan bağımsız olarak kadınların kendi bedeni üzerinde kendi kararlarını verebilmesi. Aynı zamanda bu kısıtlamaların kadınları, özellikle de yoksul kadınları merdiven altı yasa dışı yöntemleri ittiğini, yeterli tıbbi ekip ve ekipman olmayan bu yerlerde kadınların hayatının tehlikeye girdiğini, hatta maalesef ölümle sonuçlandığını görüyoruz. Bu sebeple son sözüm kürtaj haktır. Kadının kendi bedeni üzerinde sadece kendisi söz sahibi olmalıdır.
Çok teşekkür ederim Naz. Çok bilgilendirici ve bilinçlendirici bir konuşma oldu. Şunu söylemek isterim ki kadın bedeni hükümetlerin ve erkek politikacıların siyaset oyuncağı değildir. Kadının ne zaman çocuk doğuracağı veya doğurmayacağı yalnızca kadının karar verebileceği bir husustur. Bu konuda dizi karakteri Rachel Green'in çok sevdiğim bir sözü vardır. No uterus, no opinion.
Ben de sana çok teşekkür ederim Pınar. Umarım dinleyen herkes keyif alır. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.